Ayrım 6 sayfa 39. Konuklar kızıl toprak rengi koltuklara kurulmuş, aynı renkte içkiler yudumluyorlardı. Erkekler gri, yaşlı, gürültücü. Eşleri biraz geride sessizce tartışıyorlar. Aralarındaki yaş farkını timsah dolusu engelleri gibi değerlendiriyorlardı. Dayan içini çekti, çok sıkıcı olacağı kesindi. Yine de annesinin küçük takıntılarını neredeyse eğlenceli buldu. Bir yerlerden belli belirsiz çılgın gençliğinden bu yana annesi hard rock ve free jazz'dan başka bir şey dinlemezdi. Bir Led Zeppelin duyuluyordu. Masaya bakınca tabakların cam elyaflarından yapılmış olduğunu, Sibyl'in metale karşı alerjisi vardı gördü. Menüye gelince annesinin her yemekte kullandığı ballı bir tatlı tuzlu olacağından emindi. Bebeğim gel beni bir öp. Dudaklarında tebessüm, ellerini uzatmış üvey babasına doğru yürüdü. Kısa boylu tıknaz Charles Hillick'ten mat cildi ve çember sakalıyla daha çok bir İran kralına benziyordu. Fırça gibi saçları kafatasının çevresinde bir hare gibi duruyor, koyu renk gözlerinin ilginç bir ahenkle buluştuğu portakal rengi bulutları andırıyordu. Bebeğim başından beri Dayan'a öyle sesleniyordu. Dayan 30'una merdiven dayamışken neden bebek? Üstelik neden benim Charles'la karşılaştıklarında Dayan 14'üne basmışken bilinmez. Dil inceliklerini çözmeye girişmedi. Eğilmeden eliyle dostça bir işaret yaptı. Adam ısrar etmedi. Üvey kızının temastan hoşlanmadığını biliyordu. Masaya geçildi. Charles her zamanki gibi konuşmayı ustaca yönlendiriyordu. Dayan kısa süre sonra resmen üvey babası olacak, annesinin bu bilmem kaçıncı arkadaşını görür görmez hoşlanmıştı. Kendi mesleğinde gerçek bir otoriteydi adam. Önce yönetim psikolojisiyle ilgili muayeneler kurmuş, daha sonra da büyük patronlara ve siyasi kişiliklere danışmanlık hizmetleri vermeye yönelmişti. Nasıl danışmanlıklar, ne konuda? Dayan bu işten hiçbir şey anlamıyordu. Charles'ın müşterilerinin giyeceği takım elbisenin rengini mi seçtiğini, yoksa onların yerine işlerini mi yönettiğini bilmiyordu. Aslında bu meslekte bu başarı da önemsiz görünüyordu gözüne. Charles'ı insan özellikleri için seviyordu. Eski bir solcuyken şimdi servetinden ve toplum içindeki yerinden kaynaklanan kendi çelişkilerini alaya almayı öğrenmişti. Bir yandan bu görkemli dairede otururken öte yandan hayırsever söylemlerini sürdürüyor, halkın iradesini ve sosyal adaleti savunuyordu. 20. yüzyıl soykırımlarının başkalarının çoğunun soykırımların baskılarının çoğunluğunun nedeni olsa da sınıfsız toplum ya da proletarya diktatörlüğü gibi kavramları yüceltmekten çekinmiyordu. Bu lanetli kavramlar ancak Charles Hillick'ten'ın ağzında gerçek anlamlarına kavuşuyordu. Sanki kusursuz Charles yorumunu ve yordamını bildiği yüreğinin derinliklerinde hiç dokunulmamış bir iman, bir samimiyet, bir ışık sakladığı için. Dayan kendi tatmadığı annesinin kuşağını harekete geçiren bu idealler için gizli bir nostalji duymuştu hep. Ömründe tek bir sigaraya dokunmamış bile olsa tütünün seçkin kokusundan hoşlanan biri gibi. Katliamlara, baskılara, adaletsizliklere rağmen devrimci ütopya karşısında duyduğu o esrarlı hayranlıktan kurtulamıyordu. Charles Kızıl sosyalizmi engizisyonla karşılaştırdığında insanların en güzel umutlarını çalıp bu umuttan tapınılacak bir korku yarattıklarını söylediğinde bir zamanların ciddi kız çocuğu gibi gözlerini kocaman açıp dinliyordu. O gece konuşmalar internet iletişim sisteminin sonsuz ışıklı ve sınır tanımaz geleceği çerçevesinde dönüyordu. Charles aynı fikirde değildi. Teknolojinin parıltılı cilası altında insanların gerçekle ve insani değerlerle temasını koparıp onları daha fazla tüketmeye itecek yeni bir yöntem gizlediği düşüncesindeydi. Masanın çevresinde konuklar onaylıyordu Charles'ı. Dayan gözlerini konuklardan ayırmadı. Charles gibi bu patronlar, bu siyasi kişiler de internete onun çıldırtıcı etkisini zerre kadar aldırmıyorlardı. Buraya keyif için gelmişlerdi. Alışılmadık görüşlerin tutkuyla açıklandığını duymak, onlara gençliklerini, öfkelerini hatırlatan opera içicisinin tatlı sözlerini dinlemek, güler yüzünü görmek için. Bakan birden doğru Dayan'a döndü. Anneniz etolog olduğunuzu söyledi. Adamın çarpık bir tebessümü, kemerli bir burnu ve Japon yosunları gibi hareketli gözleri vardı. Dayan cevap verdi. Doğru. Politikacı sanki bağışlamalarını bekliyormuşçasına diğer konuklara bakıp gülümsedi. İtiraf etmeliyim ki etiyolojinin ne olduğunu bilmiyorum. Dayan bakışlarını indirdi, kızardığını hissediyordu. Kolu masanın köşesine çapraz olarak uzanmıştı. Heyecansız bir sesle açıkladı. Etoloji hayvan davranışları bilimidir. Hangilerini inceliyorsunuz? Vahşi hayvanları, sürüngenleri, leş yiyicileri, genel olarak yırtıcıları. Çevre olarak pek kadınca bir ortam değil. Bakışlarını kaldırdı. Bütün gözler onun üzerindeydi. Hayvanına göre değişir. Örneğin aslanlarda sadece dişi avlanır. Erkek yavruları öteki sürülerin aslanlarından korumak için yuvada kalır. Dişi aslan hiç kuşkusuz tüm savananın en ölümcül yaratığıdır. Bütün bunlar çok iç karartıcı. Dayan bir yudum şampanya içti. Tam tersine, hayatın bir parçası sadece. Bakan gırtlaktan güldü. Şu hayatın ölümle beslendiği klişesi yine. Diğerleri gibi bir klişe, sadece kendini kanıtlamak için fırsat kollayan bir klişe. Bu sözleri uzunca bir sessizlik izledi. Sibil paniğe kapıldı, bir kahkaha attı. Bütün bunlar tatlıların tadına bakmanızı engellemeyecek ya. Dayan anasına alaycı gözlerle baktı. Sibil'in yüzünde asabi bir tik gördü. Tabaklar, küçük kaşıklar elden ele geçirildi. Ne var ki politikacı elini kaldırdı. Son bir soru. Masadakiler donup kaldı. Dayan adamın diğerleri için tüm yemek boyunca bakan olmayı sürdürdüğünü anladı. Gözlerini genç kadına dikerek sözlerine devam etti bakan. Burnunuzdaki altın halkanın anlamı ne? Dayan anlaşılmayacak bir şey yok demek istercesine ellerini yana açtı. Dövünmüş gümüşten yüzükleri mumluğun ışığını yansıttı. Kalabalığın arasında kaybolmak için herhalde. Sağında oturan bakan karısı iki şamdanın arasından eğildi. Aynı kalabalığa ait değiliz herhalde. Dayan kadehini boşalttı. Gereğinden çok içtiğini ancak o zaman anladı. Siyasetçiye döndü. Birçok zebra çeşidi kendisi içinde, sadece birkaçı çok yaygındır. Hangileri biliyor musunuz? Hayır, tabii bilmiyorum. Tüm vücudu çizgilerle kaplı olanlar. Ötekilerin nesli tükenmek, kamuflajları otların içinde koştukları zaman gözü yanıtmaya yeterli değildi. Bakan şaşkınlığını belli etti. Bunun halkanızla ne alakası var? Ne demek istiyorsunuz? Demek istiyorum ki işe yaraması için kamuflajın eksiksiz olması gerekir. Ayağa kalktı, ucunda parıltı bir kürenin sağlandığı altın bir çubukla delinmiş göbek deliğini gösterdi. Adam iskemlesinin üzerinde kıpırdanarak gülümsedi. Karısının yüzü asıldı, gölgeye çekildi. Masanın çevresini rahatsız bir mırıltı kapladı. Dayan artık holdeydi. Polar yünden bir battaniyeye sarılmış Lucien hala uyuyordu. Sen delisin, sadece deli. Annesi alçak sesle konuşuyordu. Dayan kapıyı açtı. Ne dedim ki? Bunlar önemli insanlar. Senin masalarını kabul ediyorlar oysa. Yanılıyorsun anne. Onları masama kabul eden benim. Bu gece bir aile yemeği yemeyeceğimizi söylemiştin, değil mi? Sibil başıyla hayır işareti yaptı. Sarsılmıştı. Dayan devam etti. Aile yemeği yeseydik birbirimize diyecek ne bulacağımızı merak etmiyor da değilim ya. Anne sarı perçemleriyle oynuyordu. Konuşmamız gerek bir öğlen yemeği. Tamam, bir öğlen. Hoşça kal. Sahanlıkta duvara dayandı. Karanlıkta birkaç saniye bekledi. Şimdi nefes alabiliyordu. Çoğunun ılık vücudunu hissediyor. Bu temas onu rahatlatıyordu. Yeni bir karar aldı. Lucien'i bu sahte ve abartılı dünyadan uzak tutmak zorundaydı. Daha da önemlisi bu görkemli akşam davetlerinden de saçma olan kendi öfkelerinden. Görebilir miyim? Charles kapının aydınlığa duruyordu. Uyuyan yüzü görmek için yaklaştı. Çok güzel. Erkeğin kokusunu soludu. Seçkin parfümü ile puro karışımı içindeki rahatsızlık kaybolmaya başladı. Charles elini Lucien'in saçlarından geçirdi. Sonunda sana benzeyecek. Dayan homurdanarak merdivene yöneldi. Tamam, merdivenden ineceğim. Asansörlere dayanamıyorum. Dur. Charles onu birden kollarına aldı. Yüzünü dudaklarına doğru çekti. Geri çekilmekte geç kaldı dayan. Adamın dudakları kendinkileri değmişti. Bir anda içine bastırılmaz bir iğrenme kapladı. Gözleri yuvalarından fırlamış bir durumda ilk birkaç basamağa geri indi. Charles sahanlıkta hareketsiz duruyordu. Sesi bir soluk gibi. Sana iyi şanslar diliyorum bebeğim. Dayan bir örümcekten daha hafif merdivenlere kaçtı. 7. kısım. Tünel ışıkları bir çağlayan hızıyla akıp gidiyordu. Dayan bilim kurgu filmlerini hatırladı. Aydınlık yeraltı yollarındaki kovalamacıları, ışınlar çıkaran silahları, çevre yoluna çıkan bulvarın en sol şeridinde gazı köklenmiş gidiyordu. Düşünceleri alkolün etkisiyle sisli. Gerçekte tek bağı elindeki bu direksiyon sımsıkı simidiydi sanki. Arabası Toyota Land Cruiser'di. Bir Afrika görevi sonunda verilen kocaman bir 4x4 kafesli port bagajlarla süslü, saatte 120'yi geçememesine rağmen tutkuyla sevdiği eski bir araba. Tünelden fırladığında yağmur damlalarının kaputa madeni tıkırtılar çıkarttığını duydu. İçgüdüyle dikiz aynasından Lucien'e baktı. Aynayı çocuğu görecek şekilde ayarlamıştı. Çocuk arkada bağlı yüksek koltuğunda hareketsiz uyuyordu. Dikkatini yola verdi. Her zamanki şekilde Outfield kapısından çıkan çevre yolunu sapmış, Maillot kapısına doğru gidiyordu. Belki daha uzun sürecek bir yoldu bu ama 16. bölgenin kalabalığından kaçırmaya bakıyordu hep. Üvey babası belki bin kez hangi yoldan gitmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştı. Der ki de bin kez önerdiği yolu sonuna kadar dinlemekten sıkılmıştı. Öyle zamanda Charles gürültülü bir kahkaha atar, yol tarafından vazgeçerdi. Charles, o öpücük hikayesi neyindeydi? Gözlerinin önünde ki görüntüyü tıpkı tükürür gibi kovdu. Dikkatini yağmurda ıslanmış yola verdi. Neden böyle yaptı ki? Yine o eksantrik davranışlarından biri mi? Başkasında gördüğü bir şey mi? Hayır, o öpücük her zamanki zarafet çabalarından değildi. Başka bir anlamı vardı mutlaka. Üstelik ilk kez böyle sarılıyordu. Yağmur sağanakları ön camının şiddetle vuruyordu. Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Sileceklerin hızını arttırmaya çalıştı. Boşuna. Dikiz aynasına bir göz attı. Lucien hala uyuyordu. Sodyum buharlı lambalarının portakalımsı ışıkları yüzünde çizgiler oluşturuyordu. Gördüğünden rahatladı. Bu küçük çocuk kaderini mühürlüyordu. Hiç bilmediği bir güç veriyordu ona. Hayatında daha önemli şeyler yoktu artık. Gözünü yeniden yola çevirdiğinde korku tüm benliğini sardı. Kocaman bir kamyon sağını solunu damlalarının arasında dört şeritte kaplayacak şekilde kontrolsüz yalpalıyordu. Dayan frene bastı. Kamyon ortadaki bariyere çarptı. Tiz bir sesle metal parçalar kopardı. Kasa öteki şeritler üzerinde koyarken şoför mahalli şiddetle sarsıldı. Kamyonun ön tarafı neredeyse eksiksiz bir daire çizdi. Bu kez sağ kapı boyunca bariyerlere sürtündü. Canavarın farları kargaşayı süpürürcesine aydınlatırken kıvılcımlarla karışık metal çatırtılar yağmurun altına yayıldı. Dayan haykırmak istedi ama çığlığı gırtlağında kaldı. Yine frene bastı ama bu kez yavaşlama sınırsız bir hızlanmaya dönüştü. Dayan donmuştu. Arabasının tekerlekleri kilitlenmiş, yol tutuşunu tümden yitirerek olanca hızıyla kaymaya başlamıştı. Kamyon inanılmaz bir hızla dönüyordu. Toyota canavarın birkaç metre ötesindeydi sadece. Yine frene bastı, küçük darbelerle suda kaymayı engellemeye çalıştı. Yapacak bir şey yoktu. Hızı giderek artıyordu. Oysa o an hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Birden demirden yapılmış duvara çarptığını gördü. Deyim yerinde ise şoka girerken izledi kendini. Demir yığınına, kamyona saplanırken kendini kandan, etten ve demirden bir çamur içinde parçalanmış ölü gördü.